Ayrım 15.
Sayfa 203. Yüzünün kaba çizgileri zamana karşı iyi direnmişti. Yaşadığı manastır yaşamı sayesinde pembe teni, çelik gibi sağlığıyla kafa tutuyordu yaşlılığa. Evlendiği gün hele tam kıvamındaydı. Çirkinliği işine bile yarıyordu. İri yarı, güçlü kuvvetli görünüyordu. Yüzünde sapasağlam bir mutluluk anlatımı vardı. Öyle ki çok kimseler turnayı gözünden vurduğu için Kornelerin şansına gıpta ettiler. Çuhacı, kanlı, canlı, tuzcu, anaç kadın, iyi çocuk doğurur. İzninizle salamura da saklanmış gibi. Bir diğer esnaf, zengin kadın, Korneler olacak adam iyi balık avladı doğrusu dedi. Bütün komşular sevdiklerinden ona eski evden çıkıp kiliseye gitmek için dolambaçlı yola inerken mutlu günler dileyen boş sözlerden başka hiçbir şey vermediler. Öjeni üç düzüne sofra takımı armağan etti. Bu cömertliğine şaşıp kalan Korneler her yerde gözleri yaşararak anlatıyordu efendisine. Onun için canını verirmiş. Öjeni'nin sırdaşı Bayan Korneler hem Öjeni'nin güvendiği bir kadın hem de kocası olan bir kadındı. Mutluluğu iki kattı bu yüzden. Onun da açıp kapayacak bir kileri vardı. Efendisi gibi sabahları yiyeceği o düzenliyordu. Daha sonra iki de hizmetçi girdi buyruğuna. Bir aşçı ve evin çamaşırlarını, hanımının giysilerini yıkayıp ütüleyecek bir diğer hizmetçi kadın. Korneler koruculuktan başka kahyalığı da kendi üstüne aldı. Nano'nun bulduğu aşçıyla odalığın inci gibi tertemiz insanlar olduklarını söylemeye bilmem ayrıca gerek var mı? Böylece Öjeni'nin kendisine pek bağlı dört adamı olmuştu. Grandi öyle titiz bir yönetim biçimi kurmuştu ki çiftçiler adamcağızın öldüğünün ayrımında bile olmadılar. Bay ve bayan Korneliler bu yönetimi gizlice, güzelce sürdürdüler. Dünya böyledir işte. Öjeni 30 yaşına geldiği halde bütün mutluluklara yabancıydı. Solgun ve üzgün çocukluğu ömrü boyunca horlanmış, ezilmiş, büzülmüş bir annenin yanında geçmişti. Bir anne ki dünyayı kıvançla bırakıp giderken yaşamak zorunda olduğu için kızına acımış ve Öjeni'nin ruhuna usul, vicdan azapları, ölümsüz pişmanlıkları kılıt bırakmıştı. İlk ve tek aşkı da bir hüzün kaynağı olmuştu. Birkaç gün gördüğü sevgilisine kaçamak alıp verilen iki öpücüğe karşılık tüm yüreğini vermişti. Babasının lanetlediği bu aşk denebilir ki annesinin hayatına mal olmuş, yalnız ve yalnız uzak umutlarla hüzün taşımıştı ona. Böylece sevdiği günden bugüne dek mutluluğa hep gücünden yitirip karşılığında hiçbir şey alamadan koşmuştu. Ruhsal yaşamda olsun, maddesel yaşamda olsun, canlı yaratık hem soluk alır hem soluk verir. Ruh, özümleyip zenginleştirmek için bir diğer ruhun duygularını solumak, içine çekmek zorundadır. Bu güzel insansal olgu olmadan yürek yaşayamaz. Havası kesilmiş demektir. Acı çekmeye, sararıp solmaya başlar. Bu yüzden Öjeni de acı çekmeye başlıyordu. Servette ne bir güç ne bir avuntu bulduğu yoktu. Onu ayakta tutan yalnızca aşkı, dinsel duyguları ve geleceğe inancıydı. Aşkı ölümsüzlüğü tanımlıyordu ona. Yüreğinde ve İncil'de ise beklenecek iki evreni buluyordu. Gecesi, gündüzü iki sonsuz düşünceyle geçiyordu. Öyle ki bu iki düşünce giderek tek bir düşünce olmuştu onun için. Sevip sevildiğine de inanarak iş dünyasına çekilmişti. 7 yıldır tutkusu her şeyi kuşatmış, her şeyi kendi egemenliği altına almıştı. Hazinesi yok muydu? Vardı ama gelirleri giderek daha bir çoğalan milyonlar değil, Charles'ın tıraş kutusu, yatağının başına astığı 2 resim, babasından satın alıp sandığın gözüne bir pamuk katmanının üstüne çalımla serdiği Charles'ın mücevherleri ve yengesinin yüksüğüydü. Bir zaman annesinin kullandığı anılarla dolu bu altın yüksüğü salt teninde duymak için parmağına geçiriyor, gergef işleye işleye Ulsiye'yi bekleyen Penope gibi oda nakış işleyip çağrısını bekliyordu. Öjeni'nin yas tuttuğu sürece evlenebileceğini kimseler düşünmüyordu. Dindar bir kız olduğunu herkes bilirdi. Kuruş olarak gelince güdecekleri siyaset yaşlı rahipçe belirlenmişti. Zengin kızı sevgi çemberiyle çepeçevre kuşatmışlar, hayatlarından memnundular. Grandelerin evi her akşam genç ev sahibesine övgüler döktüren ateşli, hamarat kuruş hocularla dolup taşıyordu. Öjeni'nin artık özel hekimi, özel rahibi, mabeyincisi, süs danışmanı, başbakanı, hele de bir maliyecisi vardı. Bir maliyeci ki kıza ağzını açtırmıyor, her şeyi kendi yönetmek istiyordu. Yürürken eteklerini tutacak birini istemeye kalksaydı kız, kuruşolar mutlaka onu da bulurlardı. Tam bir kraliçeydi Öjeni. Hem de kraliçelerin en pohpohlananı. Dal kavukluk büyük ruhlarda görülmez. Çepeçevre kuşattıkları insanın dünyasına daha iyi sokulmak isteyen küçük adamlara özgüdür. Dal kavukluğun altında çıkar yatar. Bayan de Freudfond adına taktıkları Öjeni'nin odasını her akşam dolduran bu insanlar da kızı övgülerle ezmeyi pek güzel başardılar. Bu tür övgülere alışık olmayan Öjeni, övgüler korosunu dinledikçe başlangıçta kızarıp bozarıyordu. Ama giderek güzelliğinin, beceriksizce de olsa, övülmesine kulağa öyle alıştı ki, yeni gelen bir kimse onu çirkin bulsaydı, 8 yıl öncesine oranla mutlak daha çok üzülürdü. Sonunda putunun ayakları dibine gizlice serdiği tatlılıkları da sever oldu. Derken derece derece kendisine kraliçece davranışlara alıştı, sarayının her akşam dolup taşmasını ister oldu. Bu küçük çemberin baş yiğiti Başkan Bay de Bonfond'du. Aklını, kişiliğini, eğitimini, tatlılığını öve öve bitiremiyordu konuklar. 7 yıldan beri servetinin daha bir çoğaldığına, Bonfond'un en azından yılda 10.000 frank geliri bulunduğuna, kuruşoların bütün malları gibi Bay de Bonfond'un topraklarının da Bayan Öjeni'nin topraklarıyla iç içe olduğuna dikkati çekiyorlardı. Bir konuk, kuruşoların yıllık 40.000 frank gelirleri olduğunu biliyor musunuz hanımefendi? Yaşlı bir kuruşocu, Bayan Gribacor. Ya birikmiş paraları? Geçenlerde bir bey geldi Paris'ten. Samur noterliğini kendisine devrederse 200.000 frank vereceğini söyledi. Sulh hukuku yargıçlığına atanabilirse devretmek zorunda kalacak. Bayan Dorsonval. Bay Başkan Yargıtay üyesi. Daha sonra da Yargıtay Başkanı olmak istediğinden noter bey yeğeninden boş kalan mahkeme başkanlığına geçmek niyetinde. Şimdiden hazırlıklarına başladı bile. Bay Başkan'ın Yargıtay üyesi olması hiç de zor değil. Zaten pek çok olanaklar var elinde. Bir başkası. Evet, seçkin bir insan. Değil mi hanımefendi? Bay Başkan oynamak istediği oyunun üstesinden gelmeye çalışıyordu. 40 yaşına esmer, kaba ve bütün yargıç üyeleri gibi soluk yüzüne bakmadan delikanlı tavırları takınıyor, bastonuyla oynuyor. Bayan de Freudfond'un yanında tütün kullanmıyor, eve hep ak bir boyun bağı takarak geliyordu. Göğsü kıvrım kıvrım dantilalı gömleğiyle hindilere benziyordu. Güzel, zengin kızla senli benli konuşuyor, konuşurken Öjeni'ye sevgili Öjeniciğimiz diyordu. Sahne öykünün başında nasılsa yine öyleydi. Bay ve Bayan Grande yoktu. Yeni bazı yüzler katılmış, tombalanın yerini de whist denen başka bir oyun almıştı, o kadar. Sürü yine Öjeni ve milyonlarının peşindeydi. Ne var ki bu kez köpek sürüsü kalabalıklaşmış, daha iyi havlıyor, avını topluca sıkıştırıyordu. Charles şu an Hindistan'dan çıkıp gelse aynı çıkarlar için toplanmış aynı insanlarla karşılaşırdı. Öjeni'nin büyük bir sevgi ve ilgi gösterdiği Bayan de Grasin'e gelince kuruşoları sokmaya devam ediyordu. Charles da bir zamanlarki gibi salonda bulunsa ne olurdu? Kraliçe yine Öjeni, ya kral, kral da elbette yine Charles olurdu. Eskiye göre bazı değişiklikler de yok değildi hani. Başkanın tören günlerinde sunduğu demet artık her akşam sunuluyordu. Bay Başkan'ın zengin kıza getirdiği koca çiçek demetini Bayan Korneler herkesin önünde bir vazoya koyuyor. Konuklar gider gitmez de demeti gizlice avlunun bir köşesine kaldırıp atıyordu. İlk yaz geldi ve ilk yazla birlikte Bayan de Grasin, Öjeni'ye Freudfond Markisi'nden söz ederek kuruşocuların canını sıkmaya, mutluluklarını gölgelemeye başladı. Neymiş? Öjeni Marki ile evlenerek topraklarını geri verse Freudfondların dağılan ocağı toplanırmış. Bayan de Grasin Marki'nin soyluluğunu, Markilik ününü öve öve bitiremiyor, kızın gülümsemesinin gerçek anlamını kavrayamadığından bu gülücüğü iyiye yorup, Başkan Kruşo'yla yapılacak evliliğin aslında pek öyle sanıldığı gibi yararlı bir evlilik olmayacağını söylüyordu. Evet, Bay de Freudfond 50 yaşında gerçi. Ama Bay Kruşo'dan hiç de yaşlı görünmüyor. Diyeceksiniz ki dul, çocukları da var üstelik. Ama Marki senato üyesi olacak ileride. Bu zamanda böyle bir koca kolay kolay bulunmaz. Grande baba bütün mallarını neden Freudfond yöresinde topluyordu? Bir gün Freudfondlarla tümüyle birleşmek için. %100 eminim bundan. Sık sık söylerdi bana bu niyetini. Kurnaz adamdı doğrusu. Böyle akıp gidiyordu günler. Bir akşam yatmaya hazırlanırken Nanon'a sordu Öjen'i. Nasıl olur da 7 yıldan beri bir kez olsun mektup göndermez bana? Samur'da bunlar olup biterken Charles da Hindistan'da servet yapıyordu. Beraberinde götürdüğü şeyleri çok iyi bir fiyatla satmış, kısa zamanda $6,000 almıştı. Ekvatorun öte yanında değer yargılarını da değiştirmiş, Avrupa'da olduğu gibi tropik bölgelerde en iyi ticaretin insan alıp satmak olduğunu görünce Afrika kıyılarına gelerek zencileri ve zencilerle birlikte çeşitli pazarlarda en çok para getiren eşyaları alıp satmaya başlamıştı. Ticarete öyle bir kapılmıştı ki kendine ayıracak boş zaman bulamıyordu. Paris'e büyük bir servetle dönmek, içine düştüğü olumsuz durumu kökünden silip atmak niyetindeydi. Çeşitli ülkeler dolaşmış, çeşitli insanlar görmüş, birbirine zıt alışkanlıklara tanık olmuş derken kendisinin de değer yargıları değişmiş, şüpheci bir insan kesilmişti. Bir yerde suç sayılan bir eylemin başka bir yerde beğenildiğini göre göre doğru yanlış kavramını yitirmişti. Ticaretle uğraşmaktan, çıkar peşinde koşmaktan yüreği de buz gibi soğumuş, büzülmüş, kurumuştu. Damarında Grandelerin kanı vardı. Kendi bildiği yolda, kendi yargısı önünde aktığından Charles da katı, açgözlü, hırslı bir insan olmuştu. Çinli, zenci, kırlangıç yuvası, çocuk oyuncu ne bulsa satıyor, yüksek faizle tefecilik yapıyordu. Gümrük kurallarını çiğnemeye alıştığından insan haklarına da boş veriyordu. St. Thomas'a gidip düşük fiyatla korsanların çaldığı eşyaları satın alıyor, sonra bu malların az bulunduğu pazarlara götürüp satıyordu. İlk deniz yolculuğunda Eugenie'nin soylu ve temiz yüzü, İspanyol denizcilerinin taşıdığı Meryem ikonası gibi ona eşlik etmişti gerçi. İlk başarılarını bu tatlı kızın dileklerinin, dualarının büyülü gücüne borçluydu belki. Ama giderek alıp sattığı zenciler, melezler, cavalılar, Mısır çengileri, çeşitli ülkelerdeki çeşit çeşit serüvenler, amca kızının Samur'un, amcası evinin, oturduğu tahta sıranın, koridordaki öpücüğün anısını tümden silip atmıştı. Yalnız ve yalnız, eski duvarlarla çevrili küçük bahçeyi hatırlıyordu. Alın yazısı ilk orada başlamıştı çünkü. Ama aileye karşıydı. Amcası mücevherlerini çalan yaşlı bir köpekti. Öjeni'ye gelince ne yüreğinde ne de düşüncelerinde hiçbir yer tutmuyordu. Kendisinden 6,000 frank borç aldığı bir alacaklı gözüyle bakıyordu ona. Bu tür davranış ve düşünce içinde olan bir insan elbette mektup yazmayacaktı. Hindistan'da, St. Thomas'ta, Afrika kıyısında, Lisbon'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı karanlık işlere adını karıştırmamak için Seffert takma adını kullanıyordu. Carl Seffert artık her yerde korkmadan, yorulmadan kendini gösterebiliyordu. Geri kalan günlerini dürüst bir insan gibi geçirmek istediğine göre geçici bir zaman için bütün alçaklıkları yapabilirdi. Gözü pek, hırslı, her ne olursa olsun servet yapmaya kararlıydı. Böyle bir kafayla da kısa zamanda zengin oldu. İşte 1827 yılında kralcı bir ticaret evine ait Marie Caroline adlı güzel bir gemiyle Bordo'ya geliyordu. Yanında bir fıçıya doldurduğu 1,900,000 frank tutarında toz altın vardı. Paris'te paraya çevrildiği takdirde %7, %8 karlı olacaktı. Aynı gemide Kral 10. Charles Hazretleri'nin sıradan adamlarından Bay Dobrion adında takı taklavata giyim kuşama zevke eğlenceye düşkün bir kadınla evlenmek bahtsızlığında kalmış yaşlı bir soylu da vardı. Malı, mülkü adalarda olduğundan karısının giderlerini karşılayabilmek için taşınır taşınmaz mallarını paraya çevirmeye gitmiş, şimdi dönüyordu. Bay ve Bayan Dobrion, Dobrion de Bush hanedanındandı. Hanedanın başı 1789'da ölmüş, kocanın elinde kala kala 20,000 livre kadar tutan bir gelir kalmıştı. Bir de çirkin kızları vardı. Annesi kızının çeyiz vermeden satmaya uğraşıyordu. Çünkü geliriyle Paris'te güçlükle yaşayabiliyorlardı. Bu tür gösterişçi kadınların kurnazlığını bilmelerine rağmen kibarlar kadının böyle bir şeyi başarabileceğine inanamıyorlardı. Kızına baktıkça Bayan Dobrion bile umutsuzluğa düşüyordu. Soyluluk düşkünü budalaların bile böyle bir kızla kolay kolay evlenemeyeceğini düşünüyordu kara kara. Bayan Dobrion'un kızı uzun bir kızdı. Adaşı böcek gibi sıska, kupkuru bir şeydi. Pek çalımlı bir ağzı ve ağzının üstünde yemek yemediği zaman kavun içi, ten rengi ama yemekten sonra havuç gibi kıpkırmızı kesilen, bütün yüzlerden daha solgun, daha somurtkan bir yüzde daha da acayipleşen, ucu topuz, uzun bir burnu vardı. Henüz güzelliğini yitirmemiş, erkeklere diyecek sözü bulunan 38 yaşındaki annesinin kıskanamayacağı bir yapıdaydı kısaca. Ama böylesine belirgin bir ayrımı biraz olsun dengeye sokmak için Markiz Dobrion kızına kibar, narin bir kız davranışlarını öğretmeye çalışmış, burnundaki kırmızılığı geçici de olsa giderek bir yemek ve sağlık düzeni uygulamış, güzel giyinme, kibarca oturup kalkma sanatını ve erkeklere, o erkekler ki her hüzünlü bakışta boş yere arayıp durdukları meleği bulduklarını sanırlar, dalgın, buğulu gözlerle bakma sanatını belli etmişti. Bir de ayak hareketi göstermişti. Burnu kızarmakta inat ederse kız küçüklüğüne hayran olsunlar diye ayaklarını öne uzatıp dikkati ayaklarına çekecekti. Kısaca kızının işine yarar yanlarını elinden geldiğince değerlendirmeye çalışmıştı. Çirkin kızlarına bir çeki düzen vermek isteyen anaları eğitmek mi istiyorsunuz? Geniş kol yenleri, yalancı göğüsleri, özene bezene işlenmiş kabarık giysileri, var kuvvet sıkılmış bel sıkmasıyla Bayan Dobrion'un yeniden ürettiği bu garip dişi yaratığı alıp bir müzeye koyun. Charles Bayan Dobrion'la pek ilgilendi. Bayan Dobrion da öyle. Hatta gemideki çokları güzel bayanın böyle zengin bir damadı kafese koymak için elinden geleni ardına koymadığını söyleyecek kadar ileri gittiler bile. 1827 Haziran'ında Bordo'da gemiden indiklerinde Bay ve Bayan Dobrion ve kızları aynı otelde birlikte kalıp Paris'e beraberce gittiler. Abrion'ların konağı rehin üstüne rehinliydi. Konağı rehinden kurtaracak zengin bir damat gerekliydi. Bu damat da Charles'tan başkası olamazdı. Anne konağın alt katını damadıyla kızına seve seve bırakacağını önceden söylemişti zaten. Kocasının soyluluğun kökeni konusundaki değer yargılarına katılmadığından Charles Grande'ye söz vermekten çekinmedi. Lütfunu esirgemeyen Charles'tan Aubrion'ların adını ve armasını taşımasına izin veren bir buyruk koparacak. Böylece Charles Grande ileride hanedan başkanlığına da miras yoluyla konup yıllık geliri 36 bin livre tutarında bir Bush markisi olacaktı. Varlıklarını birleştirir, anlayışlı davranırlarsa Aubrion konağında 100 şu kadar bin livrelik yıllık gelirleriyle mutlu bir yaşam sürdürürlerdi. Şunları da eklemişti sözlerine Bayan Dobrion. İnsanın yılda 100 bin livrelik bir geliri, tanınmış bir adı ve ailesi olunca, saraya girince, evet kralın mahiyeti arasına sokacağım sizi, gerisi kolay. Sizin arzunuza kalmış. Danıştay'da daire başkanlığı mı istersiniz, valilik mi istersiniz, elçilik yazmanlığı mı yoksa elçilik mi istersiniz, bu size bağlı artık. 10. Charles kocamı çok sever, çocukluk arkadaşıdırlar. Usta bir dilin, güvenilir bir yüreğe sırlarını açıklıyormuş biçiminde sunduğu bu sözlerle yolculuk boyunca nice düşler kurmuştu Charles, nice umutlar filizlenmişti içinde. Babasının borçlarının da amcasınca hale yola konduğunu sanıp daha şimdiden kendini o zamanlar herkesin girmek için çırpındığı Saint Germain mahallesine demir atmış, Draxler'in bir gün Breze'de yeniden ortaya çıkışları gibi Bayan Matilde'nin mavi burnunun gölgesinde Comte Dobrion olarak görüyordu. Paris'i bıraktığı zamanlarda yıkılmaya yüz tutmuş restorasyon düzeninin yeniden canlandığını görünce kendini aristokratın görkemine kaptırmış, gemide başlayan esriklik Paris'te de başını döndürmeye devam etmişti. Bencil kaynanasının ağzına sürdüğü bir parmak balı yalanıp duran Charles, kibarlar arasında yüksek bir yer tutmak için her şeyi yapmaya kararlıydı. Düşünü kurduğu bu parlak dünyada amca kızı toz tanesi bile olamazdı artık. Annette'i yeniden gördü Paris'te. Hayatı tanımış biri olan Annette, eski dostuna böyle bir evliliği hararetle önerdi ve girişeceği her işte kendisine destek olacağına ayrıca söz verdi. Hindistan'dan dönünce çocukluktan kurtulmuş yakışıklı bir erkek olarak bulmuştu Charles'ı. Teni kara, yağızlaşmış davranışları, kesin konuşmaya, egemenlik kurmaya, başarmaya alışmış insanlar gibi kararlılık, yüreklilik kazanmıştı. Böyle bir Charles'ı çirkin ve sıkıcı bir kadınla evlendirmek elbette işine gelirdi Annette'in. Charles ileride yüksek bir yer tutabileceğini görüp daha bir rahat duyuyordu Paris'te kendisini şimdi. Gracie'nin Paris'e geldiğini, yakında evleneceğini, servetini duymuş, babasının 300 bin franka indirilen borcunu ödemesini istiyordu. Charles'ı kuyumcuda buldu. Nikah için gerekli mücevherleri yaptırıyor, kuyumcuya mücevherlerin biçimlerini öneriyordu. Hindistan'dan çok güzel yakutlar getirmişti ama yine de işçiliği, gümüşü, sağlam kuyumculuğu, şusu busu derken 200 bin franktan çok para harcaması gerekti. Charles tanımadığı de Gracie'ni Hindistan'da çeşitli düellolarda 4 insan öldürmüş, kibarlar dünyasına girmiş bir gencin densiz tavırlarıyla karşıladı. Bay de Gracie'nin daha önce de aramıştı onu. Üçüncü gelişinde karşılaşabilmişti ancak. Charles soğuk soğuk dinledi adamı. Sonra iyi anlayamamış gibi kayıtsız bir tavırla cevapladı. Babamın işinden bana ne? Bana hiçbir yararı dokunmayan bir konuda zahmet buyurmuşsunuz. Teşekkür ederim. Alın teriyle kazandığım bu 2 milyona yakın parayı babamın alacaklılarının başına çalmak için biriktirmedim. Ya birkaç gün içinde sayın babanızın iflası duyulursa? Birkaç güne kadar benim adım Kont Dobrion olacak bayım. Anlıyorsunuz değil mi? Babamın iflasının duyulması hiç ilgilendirmez beni. Bir insanın 100 bin livre geliri olunca babasının iflas etmiş sayılamayacağını benden iyi bilirsiniz bayım. Bunları söyledikten sonra saygılı bir tavırla Bay de Gracie'ni kapıya doğru itti. Aynı yıl Ağustos ayının başlarında Öjeni, amca oğluyla ölünceye dek birbirlerini seveceklerine yeminler ettikleri, güzel havalarda sabah yemeklerini yediği küçük tahta sıraya oturmuş, bu serin olduğu kadar kıvançlı sabah vaktinde aşkının büyük küçük olaylarını, bu olayları izleyen yıkımları düşünmüyordu. Tüm yarılmış, çatlak, neredeyse yıkılmak üzere olan güzel bahçe duvarında ışıl ışıl yanıyordu güneş. Korneler kaç kez söylemişti karısına. Bir gün yıkılacak bu duvar, ezilip kalacağız altında diye. Ama gel gör ki yasaktı ona dokunmak. Kuruntulu hanım dokundurmuyordu. Öjeni dalgın dalgın otururken postacı kapıyı vurup bir mektup verdi. Bayan Cornelier'e bağıra bağıra bahçeye hanımına koştu. Hanımcığım, mektup, mektup geldi. Mektubu verip beklediğiniz mektup mu dedi. Bu sözler Öjeni'nin yüreğinde öyle çın çın öttü ki, yankısı gerçekten de avlunun ve bahçenin duvarlarında duyuldu. Paris'ten, ondan döndü. Sapsarı kesildi Öjeni. Bir süre baktı mektuba. Öyle hızla vuruyordu ki yüreği, mektubu açıp okuyacak derman bulamıyordu kendinde. Koca Nanon ellerini kalçalarına dayamış, ayakta bekliyordu. Kıvancı esmer yüzünün çatlaklarından duman duman fışkıracak gibiydi. Okusanıza hanımefendi. Ah Nanon, ah Samur'dan gittiği halde neden Paris yoluyla geliyor? Okuyunuz, okuyunca anlaşılır. Öjeni titreyen ellerle açtı mektubu. İçinden karşılığı Bayan de Gracie'nin ve Coret Ticaret Avi Samur adresince ödenecek bir de çek düştü. Nanon çeki aldı yerden. Okumaya başladı Öjeni. Sevgili amcam kızı. Demek artık Öjenisi değilim diye düşünüp yüreği cız etti. Siz? Oysa sen derdi bana. Kollarını kavuşturdu. Okumaya cesaret edemiyordu. Gözleri buğulandı. İri damlalarla doldu. Nanon sordu. Ölmüş mü? Ölse mektup yazar mı? Ve mektubu baştan sona okudu. Sevgili amcam kızı. Başarıyla döndüğümü duymak sizi de sevindirecek biliyorum. Uğur getirdiniz bana. Bu yüzden zengin döndüm. Amcamın öğütlerini tuttum. Amcamın ve yengemin öldüklerini döndüğümde Bay de Gracie'nden öğrendim. Anne ve babalarımızın ölümü doğal bir şey. Bizler alacağız yerlerini. Umarım büyük acınız dinmiştir artık. Zaman her şeyi alıp götürür. Bunu kendimden biliyorum. Evet sevgili amcam kızı. Düş kuracak çağlar çoktan geçti benim için. Ne yapabilirdim ki başka? İlden ile dolaştıkça hayatı daha iyi tanıdım. Gemiye binerken çocuktum. Oysa şimdi büyüyüp olgun bir insan oldum. Hayatı daha iyi düşünüp değerlendirebiliyorum bugün. Siz de bekarsınız. Ben de amcam kızı. Birbirimize verdiğimiz sözün gerçekleşmesine hiçbir engel yok görünüşte. Ama dürüst huylu bir insanım ben. Tasarılarımı saklayacak değilim sizden. Kendime ait olmadığımı, özgür bir insan olmadığımı hiçbir zaman unutmadım. O uzun deniz yolculuğunda küçük tahta sırayı hep hatırladım durdum. Eugenie ateşin üstünde duruyormuş gibi birden tahta sıradan kalkıp avludaki merdiven basamaklarından birine oturdu. O küçük tahta sıra ki orada birlikte oturup ölünceye dek birbirimizi seveceğimize yemin etmiştik. Koridoru, o loş salonu, tavan aralığındaki odamı, bahşettiğiniz yardımla geleceğimi kolaylaştırdığınız geceyi kaç kez yeniden yaşadım. Gücümü bu anılardan aldım hep. Nasıl ben hep sizi kavuşacağımız günü düşünüyorsam, sizin de öyle hep beni düşündüğünüzü söyledim yüreğime. Saat 9'da yıldızlara uzun uzun baktınız mı? Baktınız değil mi? Benim için kutsal bir dostluğa nasıl ihanet edebilirim o halde? Hayır, hayır. Asla yalan söyleyemem size. Aldatamam sizi. Şu anda tam düşüncelerime uygun, amaçlarımın gerçekleşmesini sağlayacak bir evlilikle karşı karşıyayım. Evlilikte aşk bir düştür ancak.